Hayatın sesleri. Merhaba, iyi haftalar hepinize. Başkent'ten sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Hayatın Sesleri başladı. 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikte olmak istiyoruz bugün de. Bugünkü programı sizler için yine Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Cihan Aydoğan ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek beğeneceğinizi umduğumuz müziklerimiz, konularımız, konuklarımız var. Bekliyoruz sizleri de. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri işte başlıyor. Tiyatroya ihtiyacımız var mı? Bu yıllarda kent meydanlarında ve devlet arazilerinde sergilenenlere kıyasla salonlarda sahnelenenler böylesine önemsizken. Gerçek hayatın otantik trajedileri oralarda oynanırken neyimiz oluyor tiyatro? Tiyatro ne söyleyebilir bize? Her şeyi. Tanrıların cennette nasıl yaşadıklarını, unutulmuş yeraltı mağaralarında mahkumların nasıl çürüdüklerini, tutkuların bizi nasıl yüceltebileceğini, aşkın nasıl mahvedebildiğini, bu dünyada nasıl kimsenin iyi bir insana ihtiyacı olmadığını, aldatmacaların nasıl saltanat sürdüğünü, mülteci kamplarında çocuklar solarken insanların apartman dairelerinde yaşadıklarını, o çocukların nasıl çöle dönmek zorunda kaldıklarını, hepimizin her gün sevdiklerimizden ayrılmaya nasıl zorlandığımızı. Tiyatro her şeyi anlatabilir. Tiyatro her zaman var oldu ve sonsuza kadar olacak. Şimdi 50 ya da 70 yıldır özellikle gerekli. Çünkü halka açık sanat dallarına göz gezdirirseniz, yalnız tiyatronun bize neler verebildiğini hemen görürsünüz. Ağızdan ağza bir söz, gözden göze bir bakış, elden ele bir jest, gövdeden gövdeye bir hareket. İnsanlar arasında işe koyulmak için tiyatronun aracıya ihtiyacı yok. Kendisi ışığın en şeffaf yanını oluşturur. Ne güneye aittir, ne kuzeye. Ne doğuya, ne batıya. Hayır, hayır, kendisi ışığın özüdür. Dünyanın dört köşesinde parlar. İster hasmı, ister dostu olsun. Onu gören her insan tarafından tanınır hemen. Ama bugün gördüğüm net gerçek şu. Tiyatro kapılarını ardına kadar açmakta. Girişte herkes için serbest. Teknik öteberinin ve bilgisayarların cehenneme kadar yolu var. Onlara boş verip tiyatroya gidin. Salonda ya da balkonlarda sıraları doldurun. Sözleri dinleyin, canlı görüntülere bakın. Tiyatrodur karşınızdaki. Sakın ihmal etmeyin. Yaşantısına karışma fırsatını kaçırmayın. Boş ve hızlı geçen hayatımızda bir şeyler paylaşmak için ele geçen belki de en değerli fırsattır bu. Tiyatronun her çeşidine ihtiyacımız var. Hiç kimse için gerekli olmayan bir tek türü var onun. Siyasal oyunlardan, politik fare kapanlarından oluşan siyasetçilerin sahnelediği, hiçbir işe yaramayan politika tiyatrosu. Evet sevgili dinleyicilerimiz, tiyatro yönetmeni Anatoly Vasilyev'in Dünya Tiyatro Günü bildirgesiyle başladık bugünkü birlikteliğimize. Dün Dünya Tiyatrolar Günü'ydü biliyorsunuz. Tüm tiyatrocularımızın ve tiyatro severlerin bu güzel gününe biz de bu tiyatro bildirgesiyle eşlik edelim, ortak olalım istedik. Dünya Tiyatrolar Günü bir kez daha kutlu olsun. Thank you. Türkiye'de saatlerimiz 15.12'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor. Bugün farklı bir konudan söz edeceğiz siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine. Önce konuğumuzu tanıtayım sizlere. Doktor Sayın Serap Gökmen bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün çok farklı bir konudan söz edeceğiz. Dinleyicilerimizi bu konuda bilgilendireceğiz. Şimdi araştırmalar her canlının bir frekansa sahip olduğunu ve çevresindeki frekanslardan da etkilendiğini gösteriyor. İnsan sağlığıyla vücuttaki frekansların ilişkisinden söz edeceğiz. Dinamik genom mudur bunun adı?
Biraz farklı bir konu. İnsan frekansı hiç şüphesiz genomun farklı noktalarını harekete geçirebiliyor. Eskiden biz genomu bir kader olarak düşünüyorduk.
Nedir genom?
Genom insanın genetik yapısının toplamıdır.
Evet.
Bütün genlerin açılımıdır, hı hı, ve toplamıdır. Frekanslarla artık bunun da hareketlendirilebileceği, bazı açma kapama noktalarıyla, düğmeleriyle genomumuzu idare edebileceğimizi, yönetebileceğimizi artık öğrendik. Bilim artık genom kader değil, dinamik ve değişkendir diyor.
Yani vücudumuzun, kemiklerimizin, organlarımızın, dokularımızın hepsinin kendine özgü frekansları mı var?
Şöyle, vücudumuzdaki her işlev hemen hemen tamamı elektrikle oluyor. Yani hücreler arasındaki iletişim, moleküller arasında iletişim, nörolojik sistemle organlar arasındaki iletişim tamamı elektrik akımıyla oluyor. Bizim bu elektrik akımlarının toplamı bedenimizin elektromanyetik alanını oluşturuyor. Bu elektromanyetik alan tüm canlılar için geçerli bir kavram.
Hani şimdi gençler arasında vardır ya, elektrik alamadım diyorlar. Bu
aslında
o galiba.
Çok doğru. Aslında çok doğru. Hepimizin elektromanyetik alanı bazı etkileşimlerde bulunuyor. Hı-hı. İnsanlar arasında bu çok söz konusu. Eğer pozitif bir şey alıyorsanız, yani yüksek bir frekansı varsa karşınızdaki kişinin, hiç şüphesiz olumlu etkileniyorsunuz.
O zaman artık eş seçerken kan uyuşmazlığına değil de frekansı uyuşmazlığına bakılacak herhalde.
Kesinlikle frekansa bakmak lazım.
Peki nasıl bakılıyor? Biz kendimiz bakabiliyor muyuz mesela?
Biz bakamıyoruz. Bilim insanları yüzyılın başında bunu ölçmeye başlamışlar. Ve çok enteresan bilgilere ulaşmışlar. İnsanın her halinin ve dokularının frekansları ölçülmüş. Bununla birlikte sadece insanların değil, diğer canlıların, hı hı, ve canlı olmayanların da frekansları ölçülmüş. Çok ciddi çalışmalar yapılmış. Onlar da bugün bizim bu bütünsel tıp anlayışımıza çok katkıda bulunuyorlar.
Yani ruh halimizin frekansı başka bir yerdeyken bir başka organımızın frekansı daha başka bir yerde olabiliyor. Öyle
olabilir
mi?
Tabii ki. Bedeninizde eğer kanserli bir doku varsa onun frekansı 40'larda ama sizin beyninizin frekansı 70 ve 90 Hz arasında
normal
olabilir.
Normal frekans nedir?
Bütünü sizin elektromanyetik elektromanyetik alanınızı ve bunun frekansını oluşturuyor.
Hı hı. Diğerleri düşük dediğimiz nedir? O kaçta kalıyor?
Yani ölüme yakın frekanslar da var. Hı hı. Eğer bedeniniz çok ağır bir harabiyet görmüş ise, çok ağır hastaysanız frekansınız 25'lere kadar düşebiliyor. Bu da ağır hastalık, ölüm öncesi durum oluyor.
Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? Vücudumuzun yaydığı frekanslarla vücut direncimiz artar ya da düşer.
Kesinlikle diyebiliriz. Hı hı. Çok doğru. Ve beden frekansımızı yükseltmek için bir takım yöntemlerden yararlanabiliriz.
Ne gibi? Nelerdir ne gibi? Onlar?
Olumlu düşünce beden frekansımızı yaklaşık 10 Hz kadar yükseltir. Sağlıklı bir insanın frekansı 62 ile 72 Hz arasındadır. Eğer siz olumlu düşünüyorsanız beden frekansınızı 10 Hz kadar yükseltebilirsiniz. Eğer olumsuz düşünüyorsanız, karamsarsanız bu da size 15 MHz kadar düşürür.
Şimdi saatler dün itibariyle bir saat ileri alındı. Bugün tabii herkeste onun birazcık mahmurluğu var. Dolayısıyla onun getirdiği bazı stres bir kere 10 hertz düşük mü başlattı?
Yine. Olumsuz dış etkenler de bizi etkiliyor. Örneğin havada çok fazla radyasyon var. Cep telefonları, baz istasyonlar.
Bunlar olumsuz etkiliyorlar.
Olumsuz etkiliyor. Toplumsal acılar, evet. Beden frekansımızı çok olumsuz etkiliyor. Ya da bir takım hastalıklar beden frekansımızı yükseltiyor.
Şimdi anladığım düşürüyor. Kadarıyla o zaman her canlının bir frekansı var.
Var ve bu da değişken olabiliyor.
Değişken
aslında.
Olabiliyor. Peki birbirimizden ne derece etkileniyor bu frekanslar?
Çok etkileniyor. Buna şöyle bir örnek verebiliriz. Frekansınızın düşük olduğu durumlarda hasta olursunuz. 58 Hz'in altına beden frekansımız düştüğü zaman hastalıklara çok açık hale geliyoruz. Ve bu durumda hepimizin...
Keşke onu biz ölçebilsek, değil
keşke
mi?
Keşke ölçebilsek.
Ya elimizde bir alet olsa da onu onun altına düşürmemek için çaba sarf ederiz belki de.
Çok doğru ama şöyle de bir örnek var. Hepimizin başına gelmiştir mutlaka. Başınız ağrıdığında, kendinizi kötü hissettiğinizde annenizin şefkatli bir başınıza dokunuşu sizi daha iyi hissettir. Ve başınızın ağrısını
geçti.
Kesinlikle. Bu rezonans frekansı yüksek olan bir bireyle düşük olan bir bireyin etkileşimi aslında. Hı hı. Bu da sizi şifalandıran bir süreç. Hı hı. Yani iki farklı frekans birbiriyle rezone olduğunda bu da sevgi ve şefkat içeriyorsa sizi 10 hertz yükseltiyor. Hani el ele tutuşmak. Sonra çocuğunuza yaptığınız hani öpeyim de geçsin. Bir anda onu hem moral olarak yükseltiyor, bir basamak sağlıkta avantajlı hale geliyorsunuz.
Aslında biz bunu biliyoruz, hep yapıyoruz da.
Yapıyoruz,
bunun
evet.
Ne kadar frekans yükselttiğini, ruhumuza, bedenimize ne kadar iyi geldiğini bilmiyoruz belki de.
Çok doğru, bunlar kadim bilgiler. Hı hı. Hani şifa yöntemleri olarak kullanılmış Anadolu'da yıllarca. Bazı insanların işte bazı hastalıkları iyileştirdiği düşünülmüş. Aslında dokunduğu hastanın rezonans frekansını yükseltiyor. Bedenler arasında böyle bir etkileşim var zaten. Sadece insan bedeniyle değil, bitkilerle, cisimlerle de bu tür iletişimimiz var. Sevgiyle baktığınız çiçeğin daha iyi olması, daha gürbüz hale gelmesi,
mesela
daha çok
sorarlar, benim elimden hiç çiçek yetişmiyor, senin bu çiçek, ben konuşuyorum onlarla diyorlar.
Çok
ya.
Çok doğru,
değil
çok
mi?
Doğru bir şey söylüyorsunuz. Hı hı. Müzikten de etkileniyor biliyorsunuz bitkiler.
Evet.
Klasik müzik dinlettiğiniz zaman bitkinin daha iyi geliştiğini görüyorsunuz. Ama rock, metal dinlediği zaman bitkiler yaşam enerjilerini çok hızlı kaybediyorlar. Bu insanlar için de geçerli olan bir şey.
Peki nasıl ölçülüyor frekansımız?
Biz ölçemiyoruz. Bunu bilim insanları ölçecek cihazlar geliştirmişler. Hı hı. Yüzyılın başında. Bizim ölçme şansımız yok ama algılama şansımız var.
Yani ben şimdi gitsem bir vücut frekansımı ölçtürmek istiyorum desem ölçtürebilir miyim?
Ölçtüremem. Ama bilebilirsiniz, sezebilirsiniz. Kendinizi kötü hissettiğinizde, enerjiniz, hı hı, düşük hissettiğinizde, beden frekansı ya da hasta olduğunuzda beden frekansınızın düşük olduğunu kabul edebilirsiniz. Ya da olumlu, dinamik, enerjik, mutlu hissettiğinizde beden frekansınız ortalamanın üstüne çıkmıştır.
Peki diğer organlarımızın frekanslarını acaba nasıl hissedebiliriz? Hissedebilir miyiz onları da?
Tek tek organları hissedebileceğimizi düşünmüyorum, hı hı, ama bütün halimizi hissedebiliriz.
Evet, hissedebiliriz. Peki şimdi başkasının frekansından da etkileniyoruz. Olumlu ya da olumsuz. Bundan
çok
nasıl
doğru
etkileniyoruz?
Çok doğru. Bu sezgisel bir şey bir yönüyle. Diğer yönüyle de evrendeki tüm canlılar arasında bir foton alışverişi, hı hı, var. Sizin elektromanyetik alanınızdan bir takım fotonlar benim elektromanyetik alanıma geçiyor. Benden de sürekli olarak size geçiyor. Evren bir bütün. Bütün varoluş birbiriyle böyle iletişim halinde. O yüzden bize iyi gelen elektromanyetik dalgaları algılayabiliyoruz. Hı hı. Nazar denilen şey de nazar da, şifa da aslında bu elektromanyetik alışverişten başka bir şey değil.
Evet. Peki şimdi bizi etkileyen bu olumsuz frekanslardan kendimizi koruma çareleri var mıdır?
Tabii ki var. Biz kendimizi ne kadar yüksek frekansta tutarsak olumsuz enerjilerden de o kadar az etkileniriz ya da hiç etkilenmeyiz. Hı hı. Bizim yapmamız gereken şey, bize düşen şey kendi enerjimizi ve frekansımızı yüksek tutabilmek.
Yüksek tutmak. Peki beslenmenin çevrenin etkisi olduğunu biliyoruz. Evet. Kokular değil mi? Bunların da hepsinin etkileri var. Bunlardan da birazcık söz edelim mi? Neler yersek frekansımız hep çok daha yüksek olur, yüksek kalır acaba?
Evet, çok doğru. Size bir deneyden söz edeyim isterseniz.
Lütfen buyurun.
Bilim insanları iki sağlıklı erkek üzerinde bir deney yapmışlar. Birine kahve koklatılmış. Kahve koklatıldıktan 3 saniye sonra beden frekansı 68'den 58'e düşmüş. Onun üzerine hemen esansiyel yağlardan gül esansı koklatılmış. Hemen tekrar sağlıklı frekansına geri dönmüş bu denek. Fakat bir başkasına, bir diğerine kahve içirilmiş. Kahve içtikten hemen sonra beden frekansı 52'ye düşmüş. 52 Hz'e düşmüş. Hı hı. Fakat gül koklatmakla tekrar frekansı yükseltilememiş ve 3 gün düşük seviyede seyretmiş. Yani bir kahvenin beden frekansımıza böyle bir etkisi var.
Halbuki keyif verir. Bazıları güne kahve içmeden başlayamaz.
Başlayamaz.
O kahveyi içince kendimi iyi hissediyorum diyenler var.
Çok doğru. Bunun da fizyolojik sınırları var. Bir kahvenin frekansını biz yükseltebiliriz. Kendi olumlu frekansımızla kahveyi kendimize rezone edebiliriz. Ama sabahtan akşama kadar 3 kahve, 4 kahve içtiğimiz zaman herhalde çok zorlanırız. Hmm. Bunun gibi bize dokunan bir takım gıdalar var. Birçok besinin frekansı ölçülmüş.
Tatlı ve, örneğin.
Tatlı için bir şey demeyeceğim ama konserve gıdaların frekansının sıfır olduğu tespit edilmiş. Yani biz özenle konserveleri yapıyoruz ama o gıdalardan maalesef kendi beden enerjimizi yükseltecek, beden frekansımızı yükseltecek bir şey edinemiyoruz.
Ama onu yaparken ki elde ettiğimiz mutluluk belki frekansımızı yükseltiyor. Evet. Kışa hazırlık yapıyoruz ya,
çok
değil mi?
Doğru.
Olabilir mi?
Çok doğru olabilir. Esans yağlar çok ilginç. Esans yağlar beden frekansımıza yakın olan, ondan biraz yüksek olanlar bizim fizik bedenimizde çok olumlu etki yapıyor. Fakat ondan biraz daha yüksek olanlar, mesela lavanta, papatya esansları bizim duygusal dünyamıza çok olumlu etki ediyor. Ama ondan daha yüksek olan bir takım frekanslar var. Gül bu konuda en yukarılarda yer alan esans. O yüzden belki
herkes için mi?
Herkes için geçerli.
Örneğin hani ben gül kokusu sevmem diyenler için bile mi geçerli?
Evet. Gülün frekansı 320 Hz ile en tepede.
Evet.
Yani bizim kokladığımız aslında gülün gerçek esansı olmuyor. Bir takım katkılarla kokular değişiyor. O nedenle saf gül esansı olmayabiliyor. Saf gül esansı 320 Hz ile insan doğasına çok çok iyi gelen. O yüzden hani gül aşkın çiçeğidir.
Evet.
Ve
sadece esans olarak değil aslında. Gül başlı başına herhalde frekans yükselten bir çiçek.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ve ruhsal seviyede etki yaptığı söyleniyor. Hı-hı. Diğer esanslar fizik bedende ve duygu bedende etki yaparken gül esansı ruhsal seviyede etki yaptığı kanıtlanmış bilim insanları tarafından. Yani bize iyi gelenler var, iyi gelmeyenler var.
Evet, birkaç sorumuz var. Hemen onlara da bakalım. Mutsuz, enerjimizin düşük olduğunu hissettiğimiz zaman ne yapmalı? Örneğin iş yerinde diye sormuş bir dinleyicimiz.
Evet, bizi ne mutlu ediyorsa, kişiden kişiye değişen bir şeydir bu. Ne mutlu ediyor? Güzel bir müzik mutlu edebilir. Güzel, güllü bir bitki çayı.
John Lennon dinleyebilirler mesela.
Kesinlikle
örnek
dinleyebilir.
Örnek vermiştiniz yayından önce paylaşalım lütfen dinleyicilerimize.
Tavsiye ederiz. John Lennon'ın Imagine parçasını dinleyip de kendisini kötü hissedecek herhalde dinleyicimiz yoktur. Herkesin beğendiği bir şarkı. 432 Hz ile yazılmış bir şarkı ve insanları şifalandıran bir şeydir, frekanstır bu. Çok önemli bir akor frekansıdır. Evet. Onu tavsiye edebiliriz, evet.
Evet. Hangi rahatsızlıklarımızı çözmek mümkün bu yöntemle demiş bir başka dinleyicimiz.
Mesela tıpta yoğun olarak kullanılan frekans tedavisi böbrek taşı kırmada.
Hı hı.
Bugün aktif olarak kullanılıyor fakat birçok çalışma var. 1930'dan itibaren bazı virüsler ve bakteriler üzerinde frekans çalışmasıyla onların yok edilebildiği tespit edilmiş. Bazı virüslerden kaynaklanan kanser olgularında da bir takım çalışmalar var ve bu virüslerin yok olmasıyla birlikte kanserin küçüldüğü ve bağışıklık sisteminin daha aktif olarak bunlarla baş edebildiğine dair çalışmalar var. Bunlar belli bir noktada kalmış ama artık biz bütünsel bakış açısıyla bunların üzerine biraz daha eğilip bu tür tedavilerin tedavi yöntemleri arasına hızla girmesini diliyoruz.
Evet. Yine Almanya'dan bir başka dinleyicimiz, frekansın çok yükselmesi riskli değil mi? Kalp krizi gibi etkileri olmaz mı? Vücuttaki elektrikle aynı şey mi bu frekans diye sormuş.
Vücuttaki elektrikle aynı şey değil, onunla bağlantılı bir şey. Hı hı. Vücudumuz tamamen bir elektrik sistemiyle çalışıyor. Bildiğiniz gibi bedenimiz yarı iletken. Onunla aynı şey değil ama onunla bağlantılı bir şey. Bedenimizin elektromanyetik titreşimleri frekansla ifade ediliyor. Amplitüt ve frekansla ifade ediliyor. Kesinlikle frekansın yükselmesi insana zarar vermez. Birçok varlık vardır.
Düşük olmasındansa çok daha yüksek olması değil mi?
Tabii. Bizim çok sevdiğimiz, çok özel örnek aldığımız insanlar var. Dünya tarihine, dünyanın ruhsal tarihine adını yazdırmış Mevlana gibi birçok bilgi insan var. Onların beden frekansının ortalamanın çok üstünde olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Onları ışık insanlar diyoruz, biliyorsunuz.
Evet. O zaman hep o tür insanlarla karşılaşmamız, onların o yüksek frekanslarından yararlanmamız, hep yüksek frekanslı kalmamız dileğiyle diyelim ve çok teşekkür edelim.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Yine birlikte olmak dileğiyle, çok enteresan gerçekten bir konuydu. Sağ olun, var olun verdiğiniz bilgiler için.
Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, konuğumuz Doktor Serap Gökmen. Kendisine tekrar teşekkür ediyor ve hayatın seslerinde şimdi müzik diyoruz.
Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun. Ateş yok, sıcaklık yok ellerinde. Ben yanarım aşkın sağ olsun. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur, sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püskül belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde, benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püskül belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde, benim içimde uhde kalan. sanki özünde benim içimde uhde kalan. Sen kapımı çalansızın gir içeri, her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan, püsküllü belamı derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde, benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan, püsküllü belamı derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde, benim içimde uhde kalan. Biriktirdiğim aşkları hiçe sayan.
Türkiye'de saatlerimiz 15.33'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi bir telefon konuğumuz var. Hemen kendisine merhaba diyelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Projeler Müdürü Sayın Fatih Yavaş bizlerle birlikte. Sayın Yavaş merhabalar efendim. Hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
Merhaba efendim. Teşekkür ediyorum.
Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi İstanbul'un 100 romanı projesini başlattı. Projeyle ilgili bize birazcık bilgi verir misiniz? Nasıl bir projedir İstanbul'un 100 romanı?
Hay efendim. Öncelikle izin verirseniz İstanbul'un Yüzleri projesinden bahsetmek istiyorum. Yani İstanbul'un Yüzleri serisi içerisinde şu ana kadar yayınlanmış olan 75 eser söz konusu. Programınız müsait mi? Devam edebilir miyim?
Buyurun efendim.
İstanbul yani antik çağdan itibaren biliyorsunuz 8500 yıllık geçmişe ait olduğu tespit edilmiş durumda. En az 8500 yıllık bir geçmiş. Bununla alakalı da bu bakiyenin İstanbullular ve yabancılara anlatılması gerekiyor. Bu anlamda çok pratik olan bir seri başlatalım dedik ve İstanbul'un Yüzleri serisini başlatmış olduk. Bu serinin içinde İstanbul'un Yüz Mücevheri, Yüz Romanı, Yüz Şiiri, Yüz Gezilecek Görülecek Yerler, Yüz Roma Bizans Eseri gibi böyle eserler söz konusu. Şu an serimiz 75. kitabına ulaşmış oldu. Bu serinin içindeki kitaplardan bir tanesi de İstanbul'un Yüz Romanı. Taşuk, Talat, Fıtrat, Fitnat gibi Tanzimat dönemine ait romanlardan başlayarak İstanbul'un değişik özelliklerini anlatan yazarlarımız tarafından İstanbul ele alınmıştı. Bunları bu romanda, bu kitapta birleştirmek, bir araya getirmek suretiyle Halit Ziya Uşaklıgil'in konak yaşantısı, Halide Adıvar'ın eski mahalle hayatı, Vedat Nuri'nin Türk ailesinin yaprak dökümü, Sermet Muhtar Alus'un Kabadayılı, Said Faik Abasıyan'ın Küçük Adamı, Orhan Kemal Yeşilçam Dünyası gibi böyle yazarların kendi gözünden yaşanır canlı olan bir İstanbul hayatından kesitler, parçalar burada bulunmakta. Dolayısıyla edebiyatımıza yön vermiş, şekil vermiş olan yazarlarımızı bir taraftan tanıtırken diğer taraftan da onların tanıtmaya çalışmış olduğu ya da bahse konulan İstanbul'un özelliklerinde okuyucuya buluşturmaya çalıştık efendim.
Evet, ne zaman tamamlanacak proje?
Proje, bu kitabımız çıktı. Şu anda yayın hayatında.
Evet.
Yani okuyucularımız İstanbul Kitapçısı'ndan ve kitap temin noktalarından bunu temin edebilirler. Ayrıca internet adresimizden de indirimli olarak alabilirler.
İnternet adresimizi de hatırlatalım o zaman.
İstanbulkitapcısı.com efendim.
İstanbulkitapcısı.com'dan İstanbul'un 100 romanı projesini yakından takip edebilirler. Buradan da sipariş verebilirler. Özellikle yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimiz için hem onlar Türk edebiyatının o usta romancılarıyla, hikayecileriyle tanışmış olacaklar. Değil mi efendim? Hem de İstanbul'la ilgili her şeyi bulabilecekler.
Evet, evet efendim. Sadece bu kitabı değil, sitemize girdikleri zaman göreceklerdir. İstanbul'la alakalı çok değişik konularda kitaplar bulacaklar. Prestij kitaplar, bunun yanında daha modern hazırlanmış olan kitaplar, klasik eserler, bunların tamamını bulabilirler. Yani istanbulkitapçısı.com adresinde okul öncesi çocuklardan başlayarak her yaştan insanımıza hitap eden, içinden İstanbul geçen kitapları bulabilmeleri söz konusu.
Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Yeni projeler de vardır tabii ama onları ilerleyen programlarımızda duyurmak dileğiyle size kolaylıklar diliyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın Sayın Fatih Yavaş.
Diliyorum, hoşça kalın.
Ekmek olur, alın teri. Dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, bugün asıl işten söz edeceğiz. Yardımcı iş ayrımı yapılmaksızın kamuda çalışan taşeron işçilere kadro hakkı tanınacağı müjdesini veriyoruz artık bugün. Ama şu asıl işi bir tanımlayarak başlayalım isterseniz. Nedir asıl iş?
Aslında asıl iş sizin yapmakta olduğunuz faaliyetle ilgili olan ana işler. Yani örneğin kurumunuzdan düşünecek olursak, işte burada yapılan yayınlar, bu yayınların yapılmasına ilişkin olarak, temel olarak buna bağlı olan tüm işleri asıl iş olarak görüyoruz. Hı hı. Buna karşılık yardımcı işler olarak adlandırılabileceğimiz işlerde ise ana faaliyetinizle ilgili olmayan, örnek olarak burada çay servisinin yapılması, işte güvenlik hizmetlerinin sunulması ya da ulaşım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi gibi doğrudan asıl işin yapılmasıyla ilgili olmayan fakat yardımcı olarak tanımlanabilecek işler. Yalnız şunu da söyleyelim, bu asıl iş yardımcı iş ayrımını yapmak bazı noktalarda çok zor olduğu için zaten şu an Maliye Bakanlığı çok uzun süredir bunun çalışmasını sürdürüyor.
Hangisi asıl, hangisi yardımcı?
Evet.
Örneğin asıl temizlikçi kadrosu asıl iş midir, yardımcı mıdır?
Şimdi ne yaptığınıza göre değişir. Eğer sizin firmanız bir temizlik firmasıysa ve asıl işi bu temizliği yapmaksa, örnek olarak söylersem asıl iştir. Ama başka bir yerde, bir okulda, bir muhasebe firmasında ya da işte kamuda başka bir yerde, hastanede, evet. Yani bununla ilgili olduğunda bu kez temizlik işinin yardımcı bir faaliyet olduğundan ya da uzmanlık gerektiren bir başka faaliyet alanı olduğundan bahsetmek mümkün. Dolayısıyla bu noktadaki ayrımın netleşmesi için Maliye Bakanlığı tarafından yapılan çalışmanın ortaya konulmasını uzun süredir bekliyoruz. Çünkü evet, kamu sektöründe bu ayrım yapılmaksızın, yani asıl ya da yardımcı iş olmasına bakılmaksızın taşeron işçilerine, alt işveren işçilerine kadro verildi. Fakat asıl iş ve yardımcı işler arasındaki ayrım bundan sonra özel sektördeki durumu etkileyecek ve özel sektörde taşeron işçilerinin kötüye kullanımının önüne geçecek. Yani hala önemli.
Evet. Peki asıl işi yapan taşeronlar kimler?
Asıl işi yapan taşeronlar dava süreci de sona erdiği ve taşeron işçileri haklarına kavuştuğu için örneğin karayollarında karayolları müdürlüğüne bağlı olarak çalışan taşeron işçiler vardı. Doğrudan onlar da asfaltlama hizmetini yapıyorlardı. Yani karayolları müdürlüğünün asıl işi ne olabilir? Yol yapımı. Hı hı. Dolayısıyla bu işi eğer siz başka işçilere yaptırıyorsanız ve aynı işi yapan emsal işçileriniz varsa, örnek olarak siz bir hastaneyseniz ve doktor çalıştırıyorsanız, bu doktorların bir kısmı kadrolu elemanınızsa, buna karşılık bir kısmı taşeron işçisi işçisi ise, hı hı, çünkü yani oradaki statü olarak taşeron işçisi tabii ki bir doktor nitelikli bir meslek, ama bu durumda bu doktorluk için de yani asıl işi yapması gereken kişilerin taşeronda çalıştırılması örneği aynı şekilde geçerli olacaktır.
Hı hı. Tamam, gelelim şimdi kadro meselesine. Bu taşeron işçiler ne zaman nasıl kadro alacaklar acaba?
Şimdi Başbakan Davutoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında kısa bir süre içinde yasalaşması gerekiyor belirtilen, hı hı, noktaların. Konuyla ilgili yasa çıkarıldıktan sonra da bir ay içinde hali hazırda taşeron işçisi olan, yani alt işverene bağlı olarak çalışan kamu sektöründeki kişilerin kendi kamu kurumlarına, örneğin TRT'de çalışan taşeron işçilerin TRT'ye, işte Gazi Üniversitesi'ne bağlı çalışanların Gazi Üniversitesi'ne başvurması gerekecek. Fakat şunu da söyleyeyim.
Yani çalıştıkları kuruma,
evet, çalıştıkları kuruma başvuracaklar.
Özel ya da
geçirilmesiyle ilgili. Özel tamam. sektörde böyle bir düzenleme olmadığı için şu an kamu kurumlarına
sadece
başvuracaklar.
Sadece kamu kurumlarını kapsıyor. Anladım.
Evet, orada özel sektörde yine bu asıl iş ve yardımcı işler ayrımı geçerli olacak ve oradaki kötü niyetli uygulamalar da örneğin asıl işin işte taşeron işçilere yaptırılması, hı hı, durumunda yargı yoluyla ya da bu işlerin tanımlanmasından sonra yasa yoluyla çözüme kavuşacak.
Peki başvurularını ne zamana kadar yapacaklar, yapmaları gerekiyor?
Şu an bununla ilgili yasa henüz hazırlanmadığı için ve daha çok, hı hı, kanunu yapma öncesinde adeta bir müjdeleme gibi, yani hangi koşulların bulunacağı açıklandı. Dolayısıyla bu koşullar içinde söylenen de yasadan sonra ilgili kamu kurumunuza bir ay içinde başvurmanız gerekiyor dendi. Fakat bir sınav uygulaması söz konusu olacak. Taşeron işçiler kendi kurumlarında veya belki de çok daha ileri düzeyde, örneğin ÖSYM tarafından yapılacak genel bir sınav sonucuna göre kadroya geçirecekler. Henüz sınavların hangi özelliklerde olacağı, hangi konuları kapsayacağı, doğrudan yapılan işle ilgili mi olacağı yoksa daha genel kültür anlamında mı olacağı açıklanmadı.
Yani kadroya müracaat ettikten sonra kadroya alınıp alınmayacağı henüz belli değil.
Tabii bu durumda eğer şu ana kadar yapılan açıklamalarda olduğu gibi bir sınav sistemi getirilecek olursa o sınava, hı-hı, geçmeniz gerekecek. Ama evet, bunun dışında da zaten hali hazırda herkesin yararlandığını söylememiz mümkün değil. Çünkü örneğin 1 Kasım 2015 öncesinde çalışanların bu yasadan yararlanacağı, bu haktan yararlanacağı açıklandı. Bunun sebebi de 1 Kasım 2015'ten sonra zaten, yani seçim sonrasında bu artık konuşulmaya başlanmıştı. Dolayısıyla bunun konuşulmasından itibaren kamuda bazı suistimallerin olduğu ortaya çıktı. Hı hı. Yani insanlar nasıl olsa taşeron alt işveren işlerine kadro verilecek diye kendi tanıdıklarını bu yolla o kurumlara çalışan haline getirdikleri, alt işveren işçisi haline getirdikleri yönünde bir takım duyumlar vardı. Dolayısıyla bu tür suistimalleri engellemek üzere 1 Kasım 2015 tarihi bir adeta milat olarak, hı hı, konuldu diyebiliriz. Dolayısıyla eğer bu süreden sonra siz herhangi bir kamu kurumunda taşeron işçisi olarak çalışmaya başladıysanız söz konusu haktan kadroya geçirilme hakkından yararlanmanız mümkün olmayacak.
Olmayacak. Peki maaşları nasıl olacak? Maaş zammından yararlanabilecekler mi örneğin?
Bu anlamda ücretlerinin yine hali hazırdaki ücret düzeyleri üzerinden verileceği ifade edildi. Yani ücretlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Taşeron işçiler görev yerlerinde ve yapmakta oldukları görevde de herhangi bir değişiklik olmaksızın şu anda hangi ücreti alıyorlarsa sözleşmeli personel statüsünde kamuya geçirildiklerinde yine aynı ücret düzeyini alacaklar. Bunun üstüne sosyal güvenlik açısından da biliyoruz ki biz devlet memurlarının bağlı olduğu emekli sandığı, işte işçilerin, yani iş kanunu tabi, hı hı, olarak çalışanların ise Sosyal Güvenlik Kurumu, yani eski adıyla SSK vardı. İşte bu taşeron işçileri yine aynı şekilde 4A'lı olmaya, yani eski adıyla SSK'lı olmaya devam edecekler. Bu anlamda emekli sandığının sunmuş olduğu avantajlardan ya da işte haklardan, hizmetlerden yararlanmaları söz konusu olmayacak. Çünkü sözleşmeli personel statüsünde kadroya geçirilecekler. Yani devlet memuru haline
kaç
gelmeyecekler. 3'er yıllık bir sözleşme yenilenme süreci olacak ama bu tabii 3 yıl sonunda sözleşmenizin sona ereceği anlamına gelmiyor. Aslına bakarsanız,
ama yenilenmeme ihtimali?
Ya tabii ki yenilenmeme ihtimali her zaman var. Fakat hali hazırda da bu tarz 3 yıllık yani uzun dönemli sözleşme süreleriyle çalışan personeller mevcut kamuda. Dolayısıyla bu hani her yıl yenilenme riskine karşı o kişileri, çalışanları da bir derecede korumuş olacak. Yani bunu böyle bu noktada böyle olumsuz bir durum ya da işte soru işareti olarak görmek aslında çok da doğru değil.
Hı hı. Peki ileride başka bir statüye geçebilme imkanı var mı o 3 yılın sonunda?
Bu tabii yine benzer bir düzenlemeyle olabilecek bir şey. Hı hı. Eğer bu 3 yılın sonunda ya da işte önümüzdeki 1 yıl içinde ya da 10 yıl içinde devlet otoritesi, hükümet çıkıp eğer ben bu işçileri bu kez yani özel sözleşmeli personel statüsünde devlet kadrosuna geçirdiğim bu kişileri artık devlet memuru olarak kadro veriyorum derse tabii ki bir değişiklik söz konusu olacaktır. Ama kazanılmış haklarından geriye gidiş söz konusu olmayacaktır. Olacak. Yani bir sonraki adım daha iyi bir statü olabilir. Hem ümit ediyoruz hem de böyle olacağını düşünüyoruz.
Evet. Peki emeklilere bakarsak onlar yararlanabilecekler mi bu kadrodan?
Maalesef hali hazırda alt işveren işçisi olarak kamu kurumlarında çalışan emekli personeller yani emekli olduktan sonra da çalışmaya devam eden kişilerin bu haktan yararlanması söz konusu değil. Kadroya geçirilmeyle ilgili önemli koşullardan bir tanesi de henüz emekliliğinizin gelmemiş olması. İşte 1 Kasım 2015'ten bu yana o tarih öncesinde mutlaka çalışıyor olmanız ve bununla birlikte de anahtar teslim veya götür usulü çalışmıyor olmanız. Yani kamuda çeşitli çalışma şekilleri var. Hepimizin bildiği üzere. Burada Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından yapılan açıklamada şu söylendi. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde çalışanlar kadro hakkına kavuşacak. Yani bunun dışında anahtar teslim veya işte götürü usulü yapılan işlerde böyle bir şey söz konusu olmayacak. Yine önemli hususlardan bir diğeri belirli bir süre sizin yıl içinde yani sürekli olarak çalışmanız bekleniyor. Örneğin geçici olarak çalıştırılıyorsanız 3-6 ay, 3-5 ay bir işte çalıştıysanız geçici süreyle yine kadro verilmesi söz konusu değil. Bu anlamda da 12 aydır kesintisiz olarak çalışmış olmak kadroya geçirilme açısından önemli bir durum.
Peki nasıl değerlendirilecekler bu anlamda baktığımızda emekliler?
Emekliler
onları nasıl
için
bir şey bekliyor?
Hali hazırdaki çalışma statülerine devam edecekler. Yani kadroya geçirilmedikleri için işte alt işveren işçisi statüsünde çalışana gerek duyuluyorsa yani işte hizmetlerin yürütümü için bu işçilere ihtiyaç duyuluyorsa muhtemelen onları yine aynı statüde çalışmaya devam etmesi söz konusu olacaktır. Eğer düzenleme sonrasında zaten söz konusu kişilerin kadroya geçirilmesiyle bu iş gücüne ihtiyaç kalmayacaksa örnek olarak söylüyorum ya söz konusu firma onları başka bir iş yerine aktaracaktır ya da karşılıklı işçi ve işverenin bir araya gelerek iş sözleşmesini feshetmesi gibi durum da söz konusu olabilir ama yani onların yani şunu söyleyelim. Şimdi kadroya geçirilmeyen personel muhtemelen aynı şekilde çalışmaya devam edecektir. Çünkü bir iş gücü ihtiyacı doğrultusunda zaten bu insanlar çalışıyorlar. Ama önümüzdeki günlerde yani yasa metnini görmeden kime ne olacağını bilmekte.
Ama bununla ilgili de bir düzenlemenin yapılmış olması gerekiyor.
Evet ama emeklilerin, emekli olarak çalışan taşeron işçilerinin kadroya geçirilmeyeceği konusunda hükümetin tavrı net. Hı hı. Ama sonrasındaki çalışmalarına ilişkin, statülerine ilişkin yani aynı şekilde devam edeceğini buradan hareketle söyleyebiliriz. Ama bununla ilgili hani ilave düzenlemeler olursa düzenlemelerin metnini gördükten sonra değerlendirmek daha doğru olacaktır. Şu an bir şey söylemeyelim.
Evet. Peki yine bu arada taşeron işçilerin bu anlamda pek çok sıkıntıya düştükleri bundan dolayı da pek çok mahkemelerinin devam ettiğini biliyoruz. Bu süreçte o taşeron işçiler ne yapacaklar, ne yapmaları gerekiyor, nasıl bir yol izleyecekler acaba?
Evet, hali hazırda sizin de bahsettiğiniz gibi aslında ihtiyaçtan ve bir istisna olarak ortaya çıkan bir düzenleme alt işveren ilişkisi. Fakat Türkiye'de ne yazık ki hem özel sektörde hem de yani kamuda suistimal edildiğini söylemeyelim. Fakat yine de yanlış uygulamalar olduğunu söyleyebiliriz. Yani hatalı uygulamalar vardı ve çok sayıda taşeron işçisi asıl işi yaptığı halde ya da işte gerçekten olumsuz çalışma koşulları nedeniyle zorluklar yaşıyordu. En önemli taşeron işçisinin en önemli sıkıntılarından bir tanesi örneğin kıdem tazminatına hak kazandığında kıdem tazminatını alabilecek bir muhatap bulamıyordu. Zaten bu nedenle özellikle kamu sektöründe çalışan taşeron işçileri için daha önce yapılan 2014 yılında yapılan bir uygulamayla, bir kanunla birlikte bu kişilerin kıdem tazminatlarının ilgili kamu kurumu tarafından, yani burada diyelim ki TRT'de çalışan bir taşeron işçisi zaten kıdem tazminatını artık TRT'den isteyebiliyordu. TRT ilgili aracı kuruma, yani alt işverenin kendisine gidip dava yoluna rücu ediyordu. Böylece bu kişilerin geçmiş dönemde karşı karşıya kaldıkları olumsuzlukların önüne geçilmesine çalışılıyordu. Ama bunun yanında mesela karayolları işçilerinde olduğu gibi çok uzun süredir dava yoluyla takip eden, yani aslında ben burada asıl işi yapıyorum diyen taşeron işçiler vardı. Şimdi bu yasa çıktığı andan itibaren olayın dava konusu olmaktan da çıkması söz konusu olacak. Yani dava konusu düşecek diyebiliriz, hani hukuki olarak tanımlayacak olursak. Dolayısıyla bu kişiler de kadro başvurusunda bulunarak, tabii o bahsetmiş olduğumuz sınavların muhtevasına göre bu sınavlara girdikten sonra koşulları sağlıyorlarsa gelip kadro hakkı için kurumlarına, çalıştıkları kuruma başvuracaklar. Ve çok sayıda davada bu anlamda hem hizmet tespiti açısından taşeron işçilerin hem de suistimal, yani muvazalı bir durum olduğu yönündeki iddiaları daha az davaya konu olacaktır. Tabii bu özel sektörde düzenlenmediği sürece sadece kamu sektöründeki taşeron işçilerine hak vermek çok da doğru bir yaklaşım değil.
Çünkü özel sektörde mi acaba, kamuda mı daha çok bu tür davalar vardı?
Özel sektörde çok sayıda dava var. Hı-hı. Çok sayıdaki davanın temel konusu da, yani bunları böyle kategorize etmek çok zor ama daha çok hizmet tespiti. Yani işte ben çalıştım, ücretimi alamadım. Çünkü burada alt işveren ve asıl işverenin de müteselsiz sorumluluğu var. Yani birlikte sorumluluğu var belirli süre ama ya yine de muhatap bulamıyordu alt işveren işleri. Örneğin kamuda da şöyle bir uygulama vardı. Her sene ya da ihale dönemlerinde 2 yılda 3 yılda bir kurumun, yani muhatap olduğunuz alt işverenin, işverenin adı değişiyordu. Şirketin ismi değiştiğinde siz bu sefer yeni bir sanki çalışma düzeni içinde değerlendiriliyordunuz. Halbuki pek çok davada biz şunu görüyoruz. Yargıtay'da, yerel mahkemede.
Şirket devam ediyor, sadece ismini değiştiriyor.
Evet, bu böyle düşünerek baştan itibaren kıdeme hükmettiklerinde görüyorduk. Fakat zaten bir önceki yasal düzenlemeyle bu kişilerin kıdem tazminatları doğrudan kamu kurumlarından alınabileceği için oradaki problemler de bir nebze aslında çözülmüştü ya da azalmıştı demek mümkün.
Evet, o zaman kamudaki gibi özel sektörde de bu sorunların bir an önce giderilmesi dileğiyle diyelim. Ve bugün için çok teşekkür edelim sevgili Işıl Kurnaz. Yine birlikte olacağız haftaya. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Işıl Kurnaz bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve sizlere de teşekkür ediyoruz haftanın ilk günündeki bu birlikteliğimizde bizlerle olduğunuz için. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Cihan Aydoğan ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentten merhaba diyeceğiz sizlere. Görüşünceye dek hoşçakalın. Hayal Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.